Ayrım 14, sayfa 120. Yeni tarım düzeni. Ali Ekber Yıldırım. Ceviz yetiştiriciliğinde nelere dikkat edilmeli? Pazarlama konusunda bir sorun olmadığını ve cevize talebin yüksek olduğunu anlatan Seyfettin Sunmak, kendi bilgisi ve deneyimleriyle ceviz yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı. Bundan 10 sene önceki ceviz tüketimiyle şimdiki tüketim aynı değil. Nüfusa orantılı olarak tüketimdeki artıştan bahsetmiyorum. Kişi başına ceviz tüketiminde artış var, bilinçlenme var. Ceviz sadece baklavada kullanılan bir ürün değil. Sabah sofrada çocuklara yedirilen, insanların kendi tercihleri doğrultusunda tüketilen bir ürün. Organik yetiştiriyoruz. Organik ceviz satanlar var, onlara veriyoruz. Bizden 30 liradan alıyor, 70 liradan satıyorlar. Organik sertifikamız var. Ceviz kurduğu için kullanılan bir ilaç 30 lira. Ama organik ürettiğimiz için benim kullandığım ilaç 1200 lira. Ceviz işinde başarısız olanlar da var. Yanlış yatırım yapanlar şimdi satmaya çalışıyor. Nelere dikkat edilmeli? Mevki, iklim, toprak, su, ondan sonra fidan, işleme ve bakım. Bunlar çok, çok önemli. Bunlarda hata yapmazsanız çok çabuk verime döner. En önemli sorunlarımızdan birisi buranın aşırı sıcağı. İklime çok dikkat etmek gerekiyor. Ceviz ve badem üreten patronlar kooperatif kurdu. Salihli, Gördes ve Köprübaşı'nda son yıllarda İstanbullu iş adamlarının yaptığı önemli tarım yatırımları var. Bölgede ceviz ve badem üretiminde şirketlerin etkinliği artıyor. Küçük çiftçilerin bir araya gelerek kooperatif kurması beklenirken, yüzlerce binlerce dönüm alanda badem ve ceviz üretimi yapan şirketler, Salihli, Gördes, Köprübaşı, Alaşehir, Kula'da ceviz ve badem yatırımı yapan dev şirketler. Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Kooperatifin ortakları arasında MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı, yani CEO'su Arif Yenal Gök Yıldırım, İpragaz'ın üst düzey yöneticilerinden Mehmet Nuri Büyük Mirza, Trabzonspor'un eski CEO'su Burak Gürdal, Ekostar Tarım Yatırımları AŞ, Sevinç Aknar Ceviz İşletmesi, Bilal Er Ceviz İşletmesi, Çetin Ceviz, CVZ Tarım Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ gibi bölgenin en büyük yatırımcıları var. Kooperatifin başkanlığını bölgeye ilk yatırım yapanlardan İstanbullu iş adamı Tayfun Erpek yapıyor. Kooperatif müdürü ise bölgeyi bilen deneyimli bir ziraat mühendisi Mehmet Ali Kaya. Salihli'de görüştüğümüz Mehmet Ali Kaya, kooperatifin kuruluşunu ve çalışma sistemi hakkında şu bilgileri verdi. SS Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2016'da kuruldu. Kooperatifin 70 ortağı var. Bunlardan 30'u ana kurucu. İstanbullu iş adamlarının oluşturduğu şirketler. Geri kalan 40 üye ise bu bölgeden ortak olan şirketler. Bizim altyapımızı şirketler oluşturuyor. Yerel halkın deyimiyle İstanbullu iş adamları. Ama kurucularımızın büyük çoğunluğunun İstanbul ve Türkiye'nin değişik merkezlerinde kendi işleri var. Kendi işleri dışında badem ve cevize gönül vermiş, bu işte biz de varız diyen şahıslar. Hepsinin bu bölgede badem veya ceviz bahçesi var. Ortak olmanın ön şartı ceviz ve badem yetiştiricisi olması. Ortak olurken büyüklük bakımından bir sınırlamamız yok ama ortaklarımızdan en küçük olanın 300 dönüm yeri var. Zaten efektif bir badem ya da ceviz üretimi için 300 dönümden aşağı olmaması gerekiyor. Trafosu, elektriği, suyu, damla sulama sistemlerinin kurulması, çalışan personel sayısı dikkate alındığında en ekonomik, en efektif yatırım 300 dönümlük bir arazide olabilir. Mehmet Ali Altın'a bu kadar güçlü şirketlerin neden kooperatif kurduğunu sorduğumuzda şu yanıtı verdi. Bu kooperatif kurulmadan önce beyin fırtınası yapıldı. Kooperatif mi, çok ortaklı şirket mi diye tartışıldı. Şirket olduğunda işler daha iyi yürüyor. Ama kooperatif olunca devlet nezdinde daha etkili oluyorsunuz. Biz birliyiz, birlikte bir güç olduk demek için kooperatif kuruldu. Ortakların en büyüğü 1000-1200 dönüm. Demirköprü baraj havzası çevresinde badem bahçelerimiz yoğunlaşıyor. Ceviz için zaten bölgenin her yeri uygun. Köprübaşı, Gör'de, Salih'de, Alaşehir ve Kula ilçelerinde yatırım yapan ortaklarımız var. Yatırım yapan şirketler, iş insanları bu arazileri kırsaldaki köylüden alıyor. Köylüler neden tarım arazilerini satıyor? Mehmet Ali Kaya bunun nedenini şöyle açıklıyor. Ben 2004 yılından beri bu bölgedeyim. Satılan arazilerin çoğu engebeli, %30-40 meyilli araziler var. Bunlar içinde teras yapılarak tarıma kazandırılan yerler var. Bu iş gerçekten ciddi maliyet gerektiriyor. Neredeyse satın alma fiyatı kadar parada arazinin dozer değiştirilmesi, temizlenmesi ve o yapının tekrar tarım üretimi vasfını kazanması için harcanıyor. Ciddi maliyet, altyapı ve sermaye gerektiriyor. Arazi sahiplerinin bunu yapma şansı yok. Şimdiye kadar ortaklarımızın hiçbirinin orman arazisi yok. Tamamı şahıs arazileridir. Para karşılığı satın alınarak tarıma kazandırılmıştır. Parçalı tarım arazileri birleştiriliyor. Birçok kişi buralarda ceviz, badem yetişmez diyordu. Şimdi kendileri ceviz ve badem dikiyor. Yatırımlarının ne kadar karlı olduğunu, değer kazandığını görmeye başladılar. Üreticiler özverili çalışıyor fakat sermaye olmadığı için büyük yatırım yapmaları zor. Ceviz, badem, zeytin bahçesi kurmak ciddi yatırım gerektiriyor. Kooperatif olarak her bahçemiz farklı bir köyde. Böyle bir yapı oluştu. Her köyde bir işletme olması, çalışanların o köyden seçilmesi önemli. Dışarıdan işçi getirmiyoruz. Bu yatırımlardan sonra o köylerde de ceviz ve badem, zeytin, nar bahçesi kurmaya başladılar. Ama daha küçük çaplı. İş adamları neden Manisa'yı tercih ediyor? En önemli nedeni arazi fiyatlarının ucuz olması, güvenilir olması. Birçok köyde yapılan yatırımların etrafı tel örgüyle çevrili ama kapılar açık. Yüz binlerce liralık sulama sistemleri dışarıda. İklim şartları özellikle çok uygun. Önemli nedenlerden birisi de işletmelerin suya erişimi. Buraya ilk gelenlerden birisi kooperatif başkanı Tayfun Erpek. Türkiye'nin ilk 1000 dönüm kapama badem bahçesi Demirköprü baraj havzasında kuruldu. Sonra duyulmaya başlandıkça İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin değişik bölgelerinden iş adamları, yatırımcılar gelip burada yatırım yaptı. Patronların kurduğu Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde üst düzeyde bir ekip var. Yönetim grubu. Altta ziraat mühendisleri veya çiftlikleri yöneten ekip var. Kooperatifin zirai ilaç ve gübre bayiliği var. Merkezden bir planlama ve program uygulanıyor. İşletmelerin ihtiyacı olan gübre veya ilaçlar 1-2 hafta öncesinden işletmeye teslim ediliyor. Kooperatif girdi teminini ortak yapıyor. İyi bir iletişim ağı var. Aylık bazda hangi gübreler ne zaman kullanılacak hepsi bildiriliyor. Toprak, su ve yaprak analizleri yapılarak ona göre gübre kullanılıyor. Çiftliklerin sahipleri var. Çalışanlar o çiftliğin çalışanı ve o işletmeye bağlı çalışıyor. Ama yapacakları işler uygulamalar bakımından kooperatife bağlılar. Çiftlik sahipleri hiçbir işletmede ne zaman sulama yapılacağına, ne zaman ilaç atılacağına, hangi gübre atılacağına, hangi işlerin yapılacağına karışmaz. Onu kooperatif yapar. Yani çalışanlar maaş, sigorta gibi resmi konularda patronuna, yapılacak iş ve teknik konusunda kooperatife bağlı. Şu anda bu şekilde ortalama 100'e yakın çalışan var. Kooperatif ortaklarının dikim alanı 10.000 dönüm ceviz ve 1.000 dönüm badem bahçesinden oluşuyor. Müteahhitlikten zeytinciliğe. Ticaretle uğraşan ve müteahhitlik yapan Zar ailesi Manisa Salihli'nin en büyük zeytin üreticisi oldu. Selim Zar zeytinciliğe nasıl başladıklarını anlattı. Babam yıllarca Salihli'de müteahhitlik yaptı. Daha önceki yıllarda halı kilim tüccarıydı. İzmir'de 1970'lerde dükkanımız vardı, mobilyacılık yaptık. Türkiye şartlarında ticaret gerçekten zorlaştı. Hem insanlarla hem devletin koyduğu prosedürlerle uğraşıyorsunuz. Çiftçilik yapmaya karar verdik. Bu anlamda biz yeni köylüyüz. Çiftçiler bırakıp şehre giderken biz şehirden köye geldik. Önce ufak yollu bir arazi alalım dedik. Sadidi'de genel bir kültürdür. Belli yere gelmiş olanların Sadidi'de mutlaka kırsalla bir bağlantısı vardır. Kiminin bağları var, kiminin zeytini var. Biz de bir yerimiz olsun istedik. 2000 yılında tarıma başladık. Aşağı yukarı 2400 dönüm alanda irili ufaklı 50 bin zeytin ağacımız var. Zeytinyağı üretimimiz 1000 tona yakın. İki kardeş yapıyoruz. Sezonda günde 150 kişi çalıştırıyoruz. En önemli sorun işçilik maliyeti. 2002'de biz zeytinciliğe yeni başlamıştık. Zeytinin kilosu ortalama 3 lira 70 kuruştu. İşçi ücreti günlük 16 liraydı. Gübrenin çuvalı 17 liraydı. Mazot 1 lira 70 kuruştu. 2020'ye geldik. Mazot 6.20, işçilik 110 lira günlük, gübre 110 lira, zeytin ortalama 6 lira. Çiftçiliğin hepsinde en önemli sorun girdi maliyetleri. Pamukta, meyvede hepsinde aynı sorun. Girdi fiyatları çok yüksek. Çiftçilik çok zordur. Herkes yapamaz. Biz yaptığımız işten memnunuz. Bu işi doğru yaptığımıza inanıyoruz. İnsanlarla çok muhatap olmuyorsunuz, insanla uğraşmıyorsunuz, ticaret gibi değil. Bu nedenle memnunuz. Zenginliklerimiz Bintepe bölgesi Tekelioğlu köyünde, bizden sonra Tekelioğlu'nda zeytincilik yaygınlaştı. Daha önce arpa buğday ekenler zeytine döndü. Biz gittiğimizde Tekelioğlu'nda tütüncülük vardı. En basiti kahveye giderdik, şöyle uzun bir liste vardı. Veresiye listesi. Tütün parası alınınca verilecek diye. Tekelioğlu'nda doğru dürüst traktör yoktu. Zeytinle köyün gelir seviyesi yükseldi. Şimdi herkeste çift çeker traktör var. Biz meyvecilik de yapıyoruz. Nar ile başladık. Sonra narı kökledik. Tatmin etmedi. Köklediğimiz sene İstanbul'a 113 ton nar gönderdik. Bize gelen para 15 bin liraydı. Tam 80 dönüm nar bahçesini 10 günde kökledik. Yerine zeytin, kayısı, erik, ayva diktik. Onlar devam ediyor. Bu sene 18 dönüm yeni kayısı bahçesi kurduk. Tarımda önemli bir değişim yaşanıyor. Küçük çiftçiler sektörden çekilmek zorunda kalıyor. Şirket tarımı yaygınlaşıyor. Türkiye'nin bu süreci çok yönlü tartışması gerekiyor. Bölgesel kalkınma modeli olarak SÜTAŞ'ın Bingöl yatırımı. Türkiye süt sektörünün en önemli aktörlerinden birisi SÜTAŞ'tır. SÜTAŞ sıradan bir süt sanayi kuruluşu değil, her yatırımı bölgede kalkınma modeli niteliğindedir. Son yatırımı devletin sağladığı özel bir teşvikle Bingöl'e yaptı. Yapılan yatırım kadar bu yatırımın ekonomik analizinin ortaya konulması da çok önemli. Profesör Doktor Erinç Yeldan ve kalkınma uzmanı Kamil Taşçı bu yatırımla ilgili SÜTAŞ Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri yatırımının sosyoekonomik etkileri, bölgesel dinamik girdi çıktı analizi 2018-2033 başlıklı kapsamlı bir araştırma yayınladılar. SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın gönderdiği bu araştırmayı gazeteciliğin ötesinde Tunceli Dersim'de doğmuş, ilkokulu orada bitirmiş, üniversite yıllarına kadar da tarlada, bağda, bahçede çalışan, 1980 öncesi hayvancılığın bölge için önemini yaşayarak öğrenenlerden birisi olarak okudum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazen bir öğretmen, bir belediye başkanı, bir iş adamı ya da bir kooperatif bulunduğu il veya ilçenin kaderini değiştirir. Genel bir bakış açısıyla bölgenin kaderini değiştirecek iki yol var. Birincisi önce Ovacık'ta sonra Tunceli'de belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yaptığı gibi üreticileri örgütleyerek, kooperatif kurarak, üretilen ürünleri değerlendirerek yerelden bir kalkınma sağlanabilir. İkincisi SÜTAŞ'ın yaptığı gibi entegre bir yatırım ve bölgesel kalkınma modeliyle bölge insanının hem elindeki topraklarda alım garantili üretim yapmasını sağlamak hem de hayvancılığı yaygınlaştırarak ürettiği sütü ve eti değerlendirecek yapıyı oluşturmaktır. Tarım ve hayvancılığı sürdürülebilir kılan ortamın sağlanmasının yanı sıra bölgenin en önemli sorunu olan işsizliğe de bu tür yatırımlarla çözüm üretilebilir. Her iki seçeneğinde kendisine göre kırılganlıkları var. Başarısı ise bölge insanının sahip çıkmasıyla mümkündür. Muharrem Yılmaz'ın ifadesiyle Sütaş'ın iş modeli, ekonomik, sosyal etkileri ve kapsayıcı niteliğiyle bir bölgesel kalkınma modeli niteliğinde. Bu modelle hayata geçirilen Sütaş Güney Marmara Sütçülük Projesi, Karacabey Entegre Tesisleri, Sütaş Orta Anadolu Sütçülük Projesi Aksaray Entegre Tesisleri ve Sütaş Ege Sütçülük Projesi Tire Entegre Tesisleri, kendi bölgelerinde yarattıkları ekonomik ve sosyal etkilerle bölgelerinin kalkınmasına önemli katkılarda bulunan başarılı örneklerdir. Bu örneklerden edinilen bilgi ve deneyimle Sütaş Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi başlatıldı. Yatırım tutarı 1 milyar 115 milyon lira olan Bingöl Entegre Tesislerinin temeli 2018 yılı Haziran ayında atılarak inşaatına başlandı. Tam kapasiteye ulaştığında 1012 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Yatırımın 2018-2033 ekonomik analizi. Profesör Doktor Erinç Yeldan ve kalkınma uzmanı Kamil Taşçı'nın yaptığı analizde Sütaş'ın Bingöl'deki entegre yatırım ile ilgili özetle şu değerlendirmeye yer veriliyor. Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri geri bağlantısı yüksek bir yatırımdır. Geri bağlantı etkisi yüksek olan yatırımların yerel ekonomilerde etkileri çok daha büyüktür. Bu tür yatırımlar var olan yerel, bölgesel bir ekonomi içinde konumlanma değil, kendi ekosistemlerini kurmaya dönük yatırımlardır. Bu yatırımın etkisiyle Bingöl ve çevresinde yem bitkileri üretimi ve hayvancılık faaliyetleri açısından önemli bir dönüşüm sağlanacaktır. Sütaş yatırımının Bingöl ve bölgede oluşturacağı ekosistem içinde alt değer zincirleri marifetiyle geniş bir ekonomik havza oluşturacağı, sadece tarım ve hayvancılığa etkileriyle bile tek başına bu yatırımın yereldeki ekonomik dönüşümü gerçekleştirebileceği görülmektedir. Bu yatırımla birlikte tarım ve hayvancılığın yanı sıra bölgede makine ekipman üretimi, ambalaj malzemeleri üretimi, inşaat, lojistik, tarımsal teknolojiler ve destek hizmetleri gibi çok değişik faaliyetlerin gerçekleşmesi beklenmektedir. Nasıl bir değişim ve dönüşüm? Araştırmaya göre Sütaş Bingöl yatırımının faaliyete geçmesiyle bölgede görülecek gelişim ve dönüşümlerin bazı sonuçları özetle şöyle. 2033 yılında normal eğilimine göre 2 milyar 254 milyon dolarlık bir büyüklüğe erişmesi beklenen Bingöl ekonomisinin bu yatırım sonrasında 3 milyar 641 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı hesaplanmıştır. Bingöl'ün 2033 yılındaki gayri safi yurt içi hasılasının yıllık 1 milyar 386 milyon dolarlık kısmı Sütaş yatırımının doğrudan ve dolaylı etkileriyle oluşacaktır. Bu oran Bingöl'ün gayri safi yurt içi hasılasının %61,5'ına karşılık gelmektedir. Sütaş yatırımı olmaksızın Bingöl'ün 2033 yılındaki fert başı milli gelirinin 7.322 dolar olacağı tahmin edilirken, bu yatırımdan sonra bu değerin 10.221 dolara erişeceği hesaplanmıştır. Kişi başına milli gelirin normal eğilimine göre 2.900 dolar daha yüksek gerçekleşecek olması, ili sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında iki kademe yukarı taşıyacak, 6. kademe iller arasından 4. kademe iller arasına konumlandıracaktır. Bu yatırımla Bingöl, Türkiye'de fert başı milli gelir bakımından 73. sıradaki konumundan 35 sıra birden yükselerek 38. sıraya gelecektir. Fert başı gelirin artışına uyumlu olarak hane halkı refahının da önemli ölçüde artacağı hesaplanmıştır. Yatırımın ve üretim faaliyetlerinin doğrudan ve dolaylı etkileriyle Sütaş'ın Bingöl'de hane halkı refahına katkısının 2023 yılında %11,3, 2033 yılı itibariyle %26,2 düzeyinde olacağını göstermektedir. 2019 yılında Bingöl ekonomisinde tarımın payı %14 düzeyindeyken, 2033 yılı itibariyle bu oran 2,5 kattan daha fazla bir artış göstererek %36,8'e yükselecektir. Yatırımının doğrudan ve dolaylı toplam istihdam etkisinin 8.611 kişi olacağı hesaplanmıştır. Bunlardan 1012 kişi sütaş işletmelerinde, geri kalan 7599 kişi sütaş değer zincirinde dolaylı olarak istihdam edilecektir. Diğer bir ifadeyle sütaş bünyesinde çalıştırdığı her bir kişiye karşılık 8 kişiye daha istihdam imkanı oluşturacaktır. Bu yatırım olmaksızın ilde toplanan vergilerin 2019 yılındaki 96 milyon dolar seviyesinden 2033 yılı itibariyle 165.1 milyon dolara erişmesi beklenmektedir. Sütaş yatırımı sonrasında Bingöl ekonomisindeki büyüme ve canlanma ile ilden 2033 yılı itibariyle yıllık 404 milyon dolar vergi geliri elde edilmesi mümkün olabilecektir. Yatırım sonucunda il ekonomisinde görülecek canlanma nedeniyle ilden dışarıya göç yavaşlayacak, böylece il nüfusu mevcut eğilimine göre 277 binden 308 bine değil 356 bine erişecektir. Yatırım Bingöl'ün üretim kapasitesine, kurumsallığına, Ar-Ge, yenilikçilik kapasitesine ve insan kaynağı niteliğine doğrudan katkı sağlayacaktır. Üreticiler iktisadi faaliyetlerini geçimlik ekonomiden tarımsal işletme boyutuna taşıyacak, üretici işletmeci statüsüne yükselecektir. Kurumsal bir işletmenin bölgede tedarik zincirinde yer alacak olması, diğer işletmelerin kayıt dışı oranını düşürecek ve sütaş piyasa düzenleyici bir etkiye sahip olacaktır. Araştırmada bu yatırımın oluşturacağı ekosistem etkisi ve refah artışı nedeniyle bir ilin kronik kalkınma problemini sıçrama etkisiyle çözebilecek nitelikte olduğuna dikkat çekiliyor. Sütaş yatırımı az gelişmiş ve gelişmiş bölgeler arasında yakınsamayı sağlayan önemli bir kalkınma müdahalesidir. Bu yatırım, kamu ve özel kesim işbirliğiyle yapılmış bir kalkınma ve sosyoekonomik dönüşüm projesi olarak ele alınmalıdır. Yatırımın bölgenin kalkınmasına katkısını artırmak açısından kamunun bazı müdahalelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bölge illerini de kapsayan Bingöl Merkezli Sütçülük ve Hayvancılık Master Planı hazırlanması önemli bir adım olacaktır. Master planının ölçek ekonomisini, verimliliği ve tarımsal işletmeciliği geliştirecek şekilde düzenlemesi önerilmektedir. Sütaş'ın yatırımı sadece Bingöl için bölgedeki tarımsal potansiyelin değerlendirilmesi açısından da çok önemli. Devlet ve özel sektör tarafından yakından izlenmesi ve dersler çıkarılması gereken farklı bir kırsal kalkınma modelidir. 14. ayrımın sonu. Sayfa 129.